8. Ayrım. Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 54. Selanik'te Eylül 1908'de yayınlanan Mefaret, Yaşasın Millet Meclisi sözlerini kapağına taşımıştı. Bunlar olurken Halide, kadınlardan yana tavırlarıyla tanınan Celal Sahir'in, Erozan, çıkardığı Demet'e yazıyordu. Başyazarı Mehmet Rauf olan Mehasin de 1908'de yayına başladı. Ekim 1908'de Selanik'te yayınlanan Kadın adlı derginin sahibi ise Aka Gündüz'dü. Dipnot 98. Şefika Kurnaz, 2. Meşrutiyet döneminde Türk kadını, MEB Yayınları, İstanbul 1996, sayfa 139-193. Kadınlar ayrıca İkdam, Tanin, Servet-i Fünun, Sabah, Millet gibi günlük gazetelerde de imzalarıyla görünmeye başlamışlardı. Halide kendisinden söz ederken, işte o coşku ve yeniden doğuş havası içinde ben de yazar oldum der. Tevfik Fikret'in gizlice yazıp elden ele dolaştırdığı şiirlerindeki kehanet gerçekleşmiş, herkes canlanmaya başlamıştı. Halide, siz kalkınca insanlar muhteşem bir manevi yeniden doğuş yaşadılar diye anlatıyor bu ortamı. Dipnot 99. Memoirs of Halide Edip, sayfa 261. Gazeteler artık sansüre yazı vermeme kararı alırken, Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kazım Kadri'nin birlikte hazırladığı Tanin yayına başlamıştı. Halide, Salih Zeki bilim bölümüne katkıda bulunacak, ben de edebiyat sütunlarını yazacaktım diyor ve ekliyor. Hiç tanınmayan birisiydim ve bir yazar olarak kariyerimin başındaydım. Halit Ziya ve Cenap Şahabettin de gazetenin yazar kadrosundaydı. Edebiyatı ciddiye yazarlarının hepsi Tanin'deydi. Halide Tevfik Fikret'le hiç tanışmamıştı. Anılarında şöyle diyecekti. Ben Tevfik Fikret'i hiç görmedim demek garip kaçıyor. Gazete bürolarına gidecek kadar özgür hissetmiyordum kendimi. Ben sadece Salih Zeki Bey'in ve babamın çok yakın dostu olan erkeklerden birkaçı ile görüşüyordum. Dipnot 100. Memoirs of Halide Edip, sayfa 263. Tanin'in çıkması ülkede olay olmuştu. Gazete çok popülerdi, olağanüstü bir tıraşı vardı. Çünkü işin başında bir havari gibi algılanan, gençliğin idol kabul ettiği Tevfik Fikret vardı. Türkiye'nin en etkili aydını Fikret, çıkardığı gazetenin muhafazakar kurumları hedef alan yayınıyla muazzam enerjisini eski rejim ve köhnemiş devlet yapısını yerle bir etmek için harcıyordu. Dipnot 101. Memoirs of Halide Edip, sayfa 262-65. Fikret Halide'nin de idolüydü. Asla milliyetçi bir çizgiye meyletmemişti diye anıyor onu Halide Edip. İlk yazısı yayımlanıyor. 1 Ağustos 1908 tarihli Tanin'i Halide heyecanla beklemişti. İlk yazısı yayımlanacaktı. Dipnot 102. İlk yazı konusu karışık. Fethi Erden, Halide Edip ilk eserinin sonradan kaybolan Çingene Kız olduğunu yazmıştı. 1899 yılı sonunda Çingene Kız adlı roman denemesinin Halide imzasıyla Hanımlara Mahsus gazetede tefrika edildiğini ortaya çıkaran Serdar Soy'dan bu denemeyi Çingene Kız Halide Edip Adıvar'ın bilinmeyen ilk eseri mi başlığıyla yayımladı. Notos Öykü, sayı 14, sayfa 105-109. Tevfik Fikret'in Sis şiirinden bir mısrayı başlığa koymuştu. Kaç nasiye vardır çıkacak pakudur ahşan. İnce Engin'in bu yazının Fikret'in rücu şiirine bir nazire olduğuna dikkat çeker. Kadınlar artık ailesinin erkeklerini tehlikede görmeyecek, çocuklarına inandığı vatanı ve hürriyeti öğreteceklerdi. Yazı bir annenin ağzından kaleme alınmıştı. Dipnot 103. Engin'in Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi. Sayfa 44. Bundan böyle Halide, Tanin'i her hafta yazacaktı. Amerikan Kız Koleji'ne ve öğretmenlerine seslenen bir teşekkür yazısı kaleme aldı. Ülkeyi kesif sislerin örttüğü günlerde dünyanın hürriyetten mahrum bu köşesini aydınlatmak için en güzel senelerini heba eden, kendisine geniş fikirlerin kapısını açan kadınlara, öğretmenlere seslendi. Kendisini bir insan, bir medeni insan, bir insaniyetkar, hümanist, insan gibi yaşatan kütüphaneye cins ve ırkın, meslek ve mezhebin insanları ayıramayacağını telkin eden kadınlara teşekkür etti. Okulunun beyaz binasını, yeşil ağaçlı yolunu, profesörlerini, küçük beyaz yatağını barındıran uzun koğuşu ve arkadaşlarını ne kadar çok sevdiğini anlattı. Dipnot 104. Halide Salih, bir dost çehresi etrafında. Tanin, 10 Eylül 1908, aktaran Mustafa Hacı Osmanoğlu, yüksek lisans tezi içinde. Trabzon, 2003, sayfa 137. Halide ile Salih Zeki, Burgaz Adı'dan Ekim ayında döndüler. Nuri Osmaniye'de, Salih Zeki'nin görevli olduğu Darül Fünun'a, üniversite ve okullara yakın bir eve taşınmışlardı. Yeni ev matbaa, gazete büroları ve entelektüellerin bir araya geldiği cemiyetlerle iç içeydi. Halide şehre dönerken bavuluna ilk romanını yerleştirmişti. Raik'in Annesi. Celal Sahir'in yayımladığı Demet dergisinde tefrika edilecekti. Tefrikanın ancak ilk bölümü yayımlanabildi. Dergi yayın hayatına son verdiği için bu roman ancak bir yıl sonra tamamlanabilecekti. Dipnot 105. Engin'in Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi. Sayfa 100. Şefika Kurnaz, İkinci Meşrutiyet döneminde Türk kadını. 1992. Sayfa 139. Ekim ayında İngiliz The Nation dergisi imparatorluktaki kadınların durumunu anlatan bir yazı istedi ondan. Dipnot 106. Amerikan The Nation'dan farklı olarak İngiltere'de yayınlanan The Nation daha sonra New Statesman adını aldı. Türk Kadının İstikbali başlığıyla yayımlanan yazı İngiltere'de ilgi uyandırdı. Meşrutiyetin önce kadınlar hiç önemsenmezdi. Diğer ihmal edilen şeyler gibi nitelikleri de görmezden gelinir, kendi ayakları üzerinde durma hakları yok sayılırdı. Buna ilaveten genellikle kendi başına konuşabilecek hiçbir kadın bulunmadığı veya varsa bile sayılarının bir ikiyi geçmediği düşünülürdü. Ama bugün bunun tam aksi ortaya çıktı. Geniş kapsamlı ve liberal fikirlerin propagandasını yapan hali hazırdaki kadınlar nesli, henüz eğitim almış küçük bir grup dedikten sonra kadınların çarşaflarını atmak gibi bir düşünceleri olmadığını, kocalarına refakat etmek ve gelecek nesillerin eğiticisi olabilmek için eğitim ve çalışma hakkı talep ettiklerini anlatıyordu. Cehaletin köleliğinden kurtulmak için dünya kadınlarından destek istiyordu. Dipnot 107. Jenkins, Robert Kolej'in Kızları. Sayfa 152. Yazıya yanıt, eğitimde yeni yöntemler deneyen Isabel Fry isimli bir kadından geldi. Dipnot 108. Engin'in Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi. Sayfa 45. Amerikan Kız Koleji'ndeki hocalarının anlattığına göre askeri kesim kendisini çok beğendiklerine dair Halide'ye yazılı bir belge göndermişti. Kolej öğretmenlerinden Jenkins, Haziran 1908'den Nisan 1909'a kadar dünyada Halide Hanım'dan daha mutlu ve daha meşgul bir kimse yoktu ve çok az kadın onun kadar etki sahibiydi yorumunu yapıyor ve ekliyor. Halide Hanım bilinçli bir şekilde Amerikan okulundan elde ettiklerini kendi halkına vermek için kullandı. Bu süreçte mütevazılığını, aklı başındalığını ve diğer gamlığını elden bırakmadı. Bir Türk hanımı olarak ne çarşafından ayrıldı ne de öteki Türk hanımlarından farklı davrandı. Dipnot 109. Jenkins, Robert Kolej'in Kızları. Sayfa 152. Ancak Halide yazıları nedeniyle muhafazakar kesimin tepkisini çekiyordu. Kendisine gelen imzasız mektuplardan kadınların cemiyet içinde yer edinmelerine ve fikir sahibi olmalarına karşı çıkanlar olduğunu görüyordu. Dipnot 110. Mor Salkımlı Ev. Sayfa 150. Aldığı mektuplar sadece muhafazakar kesimden değildi. Her kesimden okurundan sayısız mektup alıyor, onlara cevap yazıyordu. Kadın ziyaretçilerinin sayısı çok fazlaydı. Gelenler arasında annesi yaşında olanlar bile vardı. Kadınlar ona özel soruları için de başvurduklarından kendisini günah çıkartan bir papaz gibi hissetmeye başlamıştı. Hayat alanına gireliği çok zaman geçmemişti. Onlara akıl verebilecek tecrübeden çok uzaktım diye yazar. Kadınlarla kurduğu ilişki, kadının aile ve toplum içinde yüz yüze geldiği zorlukları kavramasını sağlamış, yazıları için bir temel oluşturmuştu. Konstantinopolis. Bir İtalyan gezgin, dünyada bu kadar farklı insanın bir arada toplandığı, birbirleriyle ve yabancılarla omuz omuza yaşadığı başka hiçbir şehir yoktur diye anlatmıştı İstanbul'u. Avrupa ile Asya'nın her milleti temsil edilir, hakim bir tip ya da renk göze çarpmazdı. Dipnot 111. Frances Marion Crawford, 1890'larda İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007, sayfa 7. Ancak İstanbul, esas olarak farklı milletlerin erkeklerine ait bir kentti. Kadınlar şehri neredeyse erkeklerin izniyle kullanabilirdi. İş merkezlerinden uzaklaşıldığında sokaklarda daha az kadına rastlanır, Asya yakasındaki atlı arabalarda erkeklerin yanında kadınlar görülse de İstanbul yakasında pek görülmezlerdi. Kadınların görünür olduğu yerlerden biri de Sirkeci'deki Merkez Postane'nin çevresindeki arzuhalcilerdi. Arzuhalcilere yazı yazdıran kadın müşterilerin çoğu Türk kadınlarıydı. Dipnot 112. Marion Crawford, 1890'larda İstanbul. Sayfa 39, 48, 54. Seyyahların, gazetecilerin hayal dünyasını zenginleştiren İstanbul, Orta Çağ'dan bu yana en kalabalık metropoldü. Dipnot 113. İlber Ortaylı, İstanbul'dan sayfalar. Alkım Yayınları, İstanbul 2006. Sayfa 294. 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'un nüfusu 1 milyona ulaşmıştı. Türkler 597 bin, Arnavutlar 10 bin, Kürtler 5 bin, Rumlar 236 bin, Ermeniler 162 bin, Yahudiler 47 bin kişi civarındaydı. Dipnot 114. Karpat, Osmanlı'da değişim, modernleşme ve uluslaşma. Sayfa 511. 19. yüzyılda İstanbul'a gelen Fransız seyyah F.H.A. Ubigini, 350'den fazla cami, 92 Rum ve Ermeni kilisesi, 8 Katolik kilisesi, 34 sinagog, kıyamet kadar tekke ve türbe, 518 medrese, 35 kamuya açık kitaplık saymıştı. Dipnot 115. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sitesinden. Çift ve çift ve çift ve nokta ibb nokta gov nokta tr bölü t. İstanbul mahallelerinde her dinden insan yaşardı. Avrupa'daki gibi belli bir dine mensup olanların belli gettolarda toplanması söz konusu değildi. Ancak bazı semtlerde belli cemaatler ağırlıktaydı. Osmanlı İmparatorluğu, Orta Doğu İslam devletleri geleneğine de dayandığı için Müslüman nüfus zımni denilen gayrimüslimlere göre vergi başta olmak üzere bazı ayrıcalıklara sahipti. Orta Çağ'ın emperyal gelenekleri dolayısıyla her gayrimüslim cemaatin kıyafetlerinin renkleri fermanlarla belirlenirdi. At binme konusunda da kısıtlamalar vardı. Kiliselere kubbe ve çan kulesi yapılması, hatta çan çalınması yasaktı. Ancak bu eşitsizlikler Tanzimat'tan beri kurumsallaştırılmaya çalışılan modern hukuk sistemi ile giderek daha azalıyordu. Bütün benzer çok uluslu imparatorluklarda olduğu gibi cemaatler arası evliliklerin hiçbir cemaat tarafından hoş görülmemesi ve cemaat yapılarının aşırı tutucu koruyuculuğu bu çok uluslu imparatorluğun halklarının karışıp homojenleşmesine engeldi. Müslümanlar Hristiyanlardan, Katolikler Ortodokslardan, Ortodokslar Gregoryenlerden, Yahudiler diğerlerinden ayrı dünyalarda yaşardı. Modern çağın fikirleri öncelikle ticaret dünyası üzerinden cemaatlere sızdı ve ekonomik odaklı sınıfsal ayrışma 19. yüzyıl sonlarında başladı. Dipnot 116. İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yayıncılık, İstanbul 2006. Sayfa 24. Tanzimat, sadece hukuku devlet sistemine hakim kılmakla ve eşit vatandaşlık fikrini getirmekle kalmamıştı. Modern çağın gündelik hayata getirdiği kolaylıklar şehir hayatına sızmaya başlamıştı. Modern belediyecilik yasal olarak 1840'larda biçimlenmeye başladı. İstanbul'un pitoresk kayıkların yerini alacak ilk şehir içi yolcu vapuru, 1837'de denize açıldı. Atlı tramvay seferleri 1871'de, banliyö trenleri de 1872'de çalışmaya başladı. Padişah Abdülaziz demiryolunu tutkuyla istiyordu. Demiryolunun eski sarayın, yani Topkapı Sarayı'nın arazisinden geçmesi kararlaştırıldığında, kimi yapıların yıkılması tartışmalara neden olunca, gelecek olan Chemin de Fer'se geçsin de, isterse göğsümden geçsin dediği rivayet edilmişti. 1874'te içme suyu şebekesi devreye girdi. Karaköy'ü Beyoğlu'na bağlayan tünel, dünyanın ilk metrolarından biri olarak 1875'te açıldı. 1881 yılında çekilen ilk telefon hatları, 2. Abdülhamit'in evhamları dolayısıyla esas olarak saray ve resmi daireler arasında sınırlı olarak kullanılmıştı. Parlamento'nun açılışı. Dünya Osmanlı İmparatorluğu'nda olup bitenlere büyük ilgi gösteriyordu. 1908 Eylül'ünde Paris'in ünlü gece kulübü Folies Bergère'deki revünün konusu Osmanlı parlamentosuydu. Dipnot 117. Tokgöz, Matbuat Hatıralarım, sayfa 170. Folie Berger'dekini andıran çok uluslu parlamento İstanbul'da 1908 aralığında yapılan seçimlerden sonra toplandı. 1877'den beri ilk kez yapılan seçimler Ekim'de başladı. İki dereceli düzenlenmişti ve uzun sürdü. Bu seçimlerde kadınların oy vermesi dünyanın diğer ülkelerinde de olduğu gibi henüz söz konusu değildi. Dipnot 118. O sırada Yeni Zelanda, Avustralya, Finlandiya'da kadınlar oy kullanmaya başlamışlar. Finlandiya parlamentosuna 18 kadın seçilmişti. Halide'nin Nuri Osmaniye'deki evinin penceresinin önünden şarkı söyleyen insanlar geçiyordu. Çiçekler ve bayraklarla süslenen seçim sandıklarının arkasından papazlarla imamların el ele oturduğu arabalar geçiyordu. Hristiyan ve Müslüman genç kızlar, beyazlar giymiş, aynı şarkıyı söyleyerek yürüyorlardı. Ey vatan, ey ümmü müşfik, şefkatli anne, şaduhandan neşeli ve mutlu ol bugün. Olayları uzaktan izleyen Haminnesi Halide'ye galiba kıyamet günleri yaklaştı demiş ve eklemişti. Ağlamaktan kendimi alamıyorum. Adeta mevlit dinliyor gibi oluyorum. Dipnot 119. Mor Salkımlı Ev, sayfa 152. Dostları Hüseyin Cahit de mecliste yer alanlar arasındaydı. İttihatçı liderler ilk kurulan hükümette yer almadılar. İttihatçıların kesin olarak güvenebileceği mebus sayısı 54 civarındaydı. Bu yüzden ilk yıllarda yasaları çıkarırken bağımsızlara dayandılar. Dipnot 120. Bakınız, Aykut Kansu, 1908 devrimi, İletişim Yayınları, İstanbul 1995. O dönemde belli başlı etnik grupların parlamentoya girmesi olağan olduğu için meclise bütün milletlerden temsilciler girdi. Mecliste 147 Türk, 60 Arap, 27 Arnavut, 14 Ermeni, 26 Rum, 10 Slav, 4 Yahudi parlamenter vardı. Dipnot 121. Arsen Avagyan, Gaits F. Minasyan, Ermeniler ve İttihat ve Terakki, Aras Yayıncılık, 2005, İstanbul, sayfa 53. Abdülhamit ve Kadın. Sultan Abdülhamit, mutaassıp ahaliden, hususiyle sofralardan, askerlerin arasına fesat sokarlar diye çekinir, daha doğrusu korkardı. Müslüman kadınlar için yüzlerini böyle kapatsınlar, şöyle kapatsınlar, bazen de elleri ve yüzleri gözükmeyecek diye polislere emirler. Kendi kızlarının rahatça yaşamalarını arzu ederken, mutaassıp ahalinin din elden gidiyor diye söylendiğini haber alır almaz, gene şu yasak, bu yasak diye iradi şahaneler yayınladığı görülürdü. Alınan tüm önlemlere karşın Abdülhamit yine de ayaklanmalara karşı tedbir olarak erkeklerin kendilerini gizlemek için kullandıkları çarşafı yasaklamıştı. Dipnot 122. İstanbul Ansiklopedisi, Giyim Kuşam Maddesi, Cilt 3, sayfa 401. Halide Edip, Abdülhamid'in tesettür politikasını, Ramazan'da bir irade yayımlar ve polis sokaklarda gereği gibi giyinmeyen kadınların elbiselerini keserdi. Ancak herhangi bir irade 3-4 günden daha uzun ömürlü olmazdı cümlesiyle özetliyor. Dipnot 123. Conflict of the East and West in Turkey, sayfa 192. Kadınlar genelde yüzlerini yarım yamalak örten ince beyaz peçe ile dolaşırlardı. Osmanlı toplumu büyük ölçüde bir kaçkoç toplumuydu. Erkeklerle kadınlar ayrı ayrı yaşamaktaydı. İlber Ortaylı bu yaşam biçiminin Akdeniz coğrafi kültürel kuşağında yaşayan Müslüman, Hristiyan ve Yahudileri kapsadığını yazıyor. Dipnot 124. Ortaylı, Osmanlı toplumunda aile, 2006, sayfa 99. Halide Edip'e göre harem selamlık ev yaşamı Osmanlı'ya Bizans'tan miras kalmıştı. Din, eğitim, eğlencede yan yana gelmeyen kadınla erkek tamamen ayrı hayatların insanlarıydı. Müslüman kadınlara öz babaları dahil herhangi bir erkek eşliğinde evden çıkmalarını yasaklayan kurallar vardı. Dipnot 125. Philip Mansell, Konstantinopolis, Everest Yayınları, İstanbul 2008, sayfa 478. Bütün bunlara rağmen modern Türk kadınları yasal olarak yabancı toprağa kabul edilen yabancı elçiliklerin resepsiyonlarına katılır, güzel beyaz feraceleri ve çeşitli renklerdeki çekici giysileriyle heyecan yaratırlardı. Dipnot 126. Mary Mills Patrick, İstanbul Kız Koleji, sayfa 25. 1874'te İstanbul'a gelen ve İstanbul sokaklarında pek çok kadın gören Edmondo de Amicis bu duruma şaşırmış, yaşmağın şeffaflaştığını, feracenin de Paris modasına uygun elbiseler üzerine giyildiğini görmüştü. Dipnot 127. Edmond de Amicis, İstanbul 1981. Sayfa 246. 8. ayrımın sonu. Sayfa 60. Devamı 9. ayrımda.